Ayrım 17. Türkiye'nin Anayasa Birikimi. Doğu Perinçek. Sayfa 226. 4.2.3. Büyük Millet Anlayışı. Bugün Kürt yurttaşlarımız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakla birlikte, farklı bir etnik kökenden geldiklerini kabul etmektedirler. Bu farklı köken, zorla değiştirilemez, ancak doğal kaynaşma sürecinde gittikçe önemini kaybedecek bir olgudur. Farklı ırksal kökenlere rağmen, Türkler ve Kürtler yüzyıllar boyunca birbirlerine karışmışlardır. Bu kaynaşma, ortak vatanları ile birlikte kurdukları cumhuriyet temelinde devam etmektedir. Boğazköy kazılarında yönetmiş olan ünlü Alman arkeoloğu Hugo Wundt'lerin de belirttiği gibi, kültür yaratmış milletler ırk bakımından asla saf değillerdir. Aksine, kültür her çağda hep çeşitli ırkların şu veya bu ölçüde karışmalarının ürünü olmuştur. Bilimde Ütopya, Aralık 1999, sayı 99, sayfa 83. Dolayısıyla Türk ırkçılığı, Türklerin kültür yaratan bir millet olmadığı iddiasını içermektedir. Oysa bu, tarihsel gerçeklere aykırıdır. Türkler, hatta Türk adını taşımadıkları Sakalar, İskitler ve Hunlar zamanından beri çeşitli kavimleri birleştiren ve kaynaştıran kabile konfederasyonları ve imparatorluklar örgütlemişlerdir. Dünyanın en çok kaynaştıran ve kaynaşan kavmi Türklerdir. Bir arada yaşamak ve yaşatmak, Türklerin imparatorluk kültürünün esasıdır. Bütün bu gerçekleri saptayan Atatürk, millet tanımından da anlaşılacağı üzere, milletimizin kaynağını yalnız Orta Asya'da görmemiş Anadolu uygarlık mirasına dayandırmıştır. O kadar ki, kurulan bankalara bile Etibank, Sümerbank gibi adlar vererek, milli tarihin beslenme kaynaklarını eski Anadolu ve Mezopotamya'daki köklerine kadar uzatmıştır. Bu doğrudur ve gerçeğe uygundur. Çünkü bugün Ön Asya'da yaşayan Türk milleti, Orta Asya'dan gelen göç dalgaları ile bölgemizde bin yıllardır yaşayan halkların Türk kültürü içinde kaynaşmasıdır. Milletimizin kaynağındaki çeşitli kavimler, Orta Asya ve Anadolu dışında Orta Doğu, Balkan ve Kafkas kökenlidir. Kaldı ki Orta Asya'daki Sakalar, Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Kırgızlar, Kıpçaklar, Tatarlar, Özbekler, Kazaklar, Oğuzlar ve benzeri de ırksal köken olarak saf değillerdi. Çeşitli ırkların karışımıyla oluşmuşlardı. Bakınız Doğu Perinçek, Bozkurt Efsaneleri ve Gerçek, Kaynak Yayınları, Geliştirilmiş 5. Basım, İstanbul, Şubat 2003, sayfa 157, V.D. Hatta şunu söylemek de gerçeğe uygundur. Günümüzde Anadolu'da yaşayan Kürtler, binlerce yıllık ortak tarih dikkate alınırsa, Anadolu Türklerini, Orta Asya Türklerinden hem kültür hem de kan bağları açısından daha yakındır. 4.2.4 Atatürk Milliyetçiliği. Atatürk Milliyetçiliğini anayasadan çıkartma girişiminin başını AKP, PKK-BDP ortaklığı çekmektedir. CHP de onlara katılmıştır. 12 Haziran 2011 seçimi arifesinde Genel Başkan Yardımcısı ve halen İstanbul Milletvekili Profesör Doktor Binnaz Toprak, 8 Haziran 2011 günü CHP adına yaptığı açıklamayla Atatürk Milliyetçiliği ve Atatürk ideolojisini anayasa dışına sürme kararını açıklamıştır. Akademik alandaki neoliberal çevrelerde Atatürk Milliyetçiliğinin anayasada yer almasına karşı çıkıyorlar. Örneğin Profesör Doktor Bozkurt Güvenç, Atatürk Milliyetçiliği konusunda hayret verici sorular dillendirmektedir. Neymiş ki, kim yazmış, kim anlamış, kim tanımlamış, kim açıklamış ki? Bozkurt Güvenç, Atatürk Milliyetçiliği, Cumhuriyet, 28 Haziran 2011. Oysa CHP programı ve diğer resmi kaynaklar Atatürk Milliyetçiliğini yoruma yer bırakmayan ifadelerle tanımlamış ve açıklamıştır. Milliyetçilik 6 Şubat 1937 tarihinde devletin 6 temel niteliğinden biri olarak anayasanın 2. maddesindeki stratejik program içine yerleştirilmiştir. Atatürk Milliyetçiliği, Cumhuriyet Halk Fırkası 1931 programında şöyle tanımlanır. Fırka, ilerleme ve gelişme yolunda ve milletler arası temas ve münasebetlerde bütün muasır milletlere paralel ve onlarla bir ahenkte yürümekle beraber, Türk toplumunun özel karakterlerini ve başlı başına bağımsız hüviyetini korunmuş tutmayı esas sayar. Doğu Perinçek, Kemalist Devrim 6, Atatürk'ün CHP Program ve Tüzükleri, sayfa 128. Atatürk'ün Bütün Eserleri, Cilt 25, Kaynak Yayınları, İstanbul, Nisan 2009, sayfa 153, 13-14 Mayıs 1931. Atatürk, 1939 CHP Kongresi için 1937 yılında yaptığı program çalışmalarında bu ilkeyi kendi el yazısıyla ve sadeleştirilmiş Türkçe ile şöyle dile getirmiştir. Parti ilerleme ve gelişme yolunda ve arsı ulusal değerlerde ve ilgilerde bütün çağdaş uluslarla bir uyumda yan yana yürümekle beraber Türk sosyal örgütüne ikinci maddede izah olunan anlamda özgü ıraları ve başlı başına erkin benliği korumayı esas sayar. Doğu Perinçek, AGE, sayfa 208-209, Atatürk'ün Bütün Eserleri, cilt 29, Kaynak Yayınları, İstanbul, Mayıs 2011, sayfa 21. Atatürk milliyetçiliğini bu tanımdan hareketle iki maddede özetleyebiliriz. 1. Türk toplumunun özel karakterini ve bağımsız kimliğini korumak. 2. İlerleme ve gelişme yolunda çağdaş uygarlıkla uyum içinde yürümek. Kemalist devrimin milliyetçiliği özetle bağımsızlık ve çağdaş uygarlıkla uyum içinde ilerlemektir. Kemalist devrim milliyetçilikte tam bağımsızlık ilkesini temel alır. Tam bağımsızlık siyasal, ekonomik, askeri ve kültürel her alandadır. Milletçe bağımsız ilerlemek ancak devrimci öncünün milletin gücüne güvenmesiyle ve milletin de kendisine güvenmesiyle olur. Devrimin önderleri Türkiye halkının özgüvenini geliştirmeye olağanüstü bir önem vermişlerdir. Bütün bu nedenlerle Atatürk, milli siyaseti, milli sınırımız dahilinde her şeyden evvel kendi kuvvetimize dayanarak mevcudiyetimizi muhafaza ederek millet ve memleketin hakiki saadet ve bayındırlığına çalışmak diye tanımlamıştır. Atatürk'ün Bütün Eserleri, Cilt 20, Nutuk 2, Kaynak Yayınları, İstanbul, Ocak 2007, sayfa 25. Atatürk milliyetçiliği yayılmacı ve saldırgan değildir. Belli milli sınır dahilinde hayat ve bağımsızlığı temin etmeye yöneliktir. Atatürk'ün Bütün Eserleri Cilt 12, Kaynak Yayınları, İstanbul, Aralık 2003, sayfa 123, 1 Aralık 1921. Ayrıca bakınız Atatürk'ün Söyle ve Demeçleri. 1. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayınları, İstanbul 1945, sayfa 193. Turancılığın ve panislamizmin gerçekçi ve doğru hedefleri olmadığına Atatürk sürekli işaret eder. Esasen Kemalist devrim, bu siyasetlerin büyük felaketlere yol açtığı ve iflas ettiği koşullarda onlara seçenek olarak doğmuş ve başarıya ulaşmıştır. Atatürk'ün panislamizmi ve pantronizmi mahkum eden görüşleri için bakınız Atatürk'ün Bütün Eserleri, Cilt 8, Kaynak Yayınları, İstanbul, Mayıs 2002, sayfa 78, V.D. Cilt 12, Aralık 2003, sayfa 123, V.D. Cilt 20, Nutuk 2, Ocak 2007, sayfa 25, 234. Ayrıca bakınız Atatürk'ün Söyle ve Demeçleri 1, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayımları, İstanbul 1945, sayfa 193, V.D. Türk Parlamento Tarihi, Milli Mücadele ve TBMM 1. Dönem, 1919-1923, TBMM Vakfı Yayınları, Ankara 1994. Cilt 1, sayfa 81, V.D. TBMM, Gizli Casiz Zabıtları, Cilt 1, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1985, sayfa 2, V.D. Yurtta barış, dünyada barış ilkesi Kemalist devrimin milliyetçiliğini tamamlar. Atatürk ve arkadaşları milli bencilliği reddederler ve diğer milletlerle işbirliğini savunurlar. Hatta Atatürk Kurtuluş Savaşı yıllarında bizim milliyetperverliğimiz İslam olduğumuz için milliyetperverliğin çizmiş olduğu sınırlı daireyi sonsuz bir sahaya nakleder ve bu itibarla da istikametimizde Bolşevik istikameti görülebilir demiştir. Atatürk'ün Bütün Eserleri Cilt 9, Kaynak Yayınları, İstanbul, Ekim 2002, sayfa 176-177, 14 Ağustos 1920. Ayrıca bakınız Atatürk'ün Söyle ve Demeçleri 1, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayımları, İstanbul 1945, sayfa 98. Kemalist devrimin milliyetçiliği, emperyalizme karşı mücadele ve Sovyetlere ittifak içinde oluştuğu için mazlum milletler dayanışmasını savunmuş ve uygulamıştır. Mustafa Kemal bu bilinçle Kurtuluş Savaşı yıllarında dünyaya bütün ezilen milletler namına savaştığını ilan eder. Türkiye'nin bugünkü mücadelesi yalnız kendi nam ve hesabına olsaydı belki daha kısa, daha az kanlı olur ve daha çabuk bitebilirdi. Türkiye azim ve mühim bir gayret sarf ediyor. Çünkü müdafaa ettiği dava bütün mazlum milletlerin, bütün doğunun davasıdır. Atatürk'ün bütün eserleri cilt 13, kaynak yayınları İstanbul, Haziran 2004, sayfa 136, 7 Temmuz 1922. Ayrıca bakınız Atatürk'ün Söyle ve Demeçleri 2, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü yayınları Ankara 1959, sayfa 40. Atatürk mazlum millet devrimciliğini ölene kadar sürdürmüştür. Mazlum milletlerin zalimleri bir gün mahvedeceğini, güneşin yarın doğması kadar kaçınılmaz görmüştür. Atatürk'ün emperyalizmin bir gün mahvolacağı kanısı, uyumlu ve barışçı bir insanlık kitlesi ülküsüne kadar uzanır. Bağımsızlık ve hürriyetine kavuşacak çok kardeş millet vardır. Onların yeniden doğuşu kuşkusuz ki ilerlemeye ve defaha doğru olacaktır. Sömürgecilik ve emperyalizm yeryüzünden yok olacak ve yerlerine milletler arasında hiçbir renk, din ve ırk farkı gözetmeyen yeni bir uyum ve işbirliği çağı egemen olacaktır. Dünya Gazetesi 20 Aralık 1954, numara 1007, sayfa 1. 7. Atatürk'ün bütün eserleri cilt 26, kaynak yayınları İstanbul Kasım 2009, sayfa 144. 27 Mart 1933. Enver Ziya Karal, Atatürk'ten Düşünceler, Milli Eğitim Basım Evi, İstanbul 1986, sayfa 17-18. Daha 1922 yılında toplumların az zamanda birer yüce insanlık kitlesi hale dönüşeceklerini belirtir. İşte o zaman milletlerin bütün gayesini insanlık ve karşılıklı muhabbet teşkil edecektir. Atatürk devamla insanlığa yönelen bu büyük fikir hareketinin mazlum milletlerin zalimleri bir gün mahvetmesiyle zafere ulaşacağını vurgular. O zaman dünya yüzünden zalim ve mazlum kelimeleri kalkacaktır. Atatürk'ün bütün eserleri cilt 12, kaynak yayınları İstanbul Aralık 2003, sayfa 200-201, 3 Ocak 1922. Ayrıca bakınız Atatürk'ün Söyle ve Demeçleri 2, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü yayınları Ankara 1959, sayfa 29. Medeni Bilgiler kitabı ise dünya birliğe doğru yürümektedir saptamasını yapar. Gelişmenin amacı insanları birbirine benzetmek olarak tanımlanır. İnsanlar arasında sınıf, derece, ahlak, elbise, dil, ölçü farkı gittikçe azalmaktadır. Tarih, yaşama kavgasının ırk, din, kültür, terbiye yabancıları arasında olduğunu gösterir. Birliğe doğru yürüyüş, barışa doğru da yürüyüş demektir. Profesör Doktor Afet İnan, Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk'ün el yazıları. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu yayınları. 3. basım, Ankara 1998, sayfa 72, el yazısı, sayfa 526. Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 23, kaynak yayınları, İstanbul, Mart 2008, sayfa 63, el yazısı, sayfa 246. Atatürk 1931 yılında da artık insanlık kavramının vicdanlarımızı arındırmaya ve hislerimizi ulvileştirmeye yardım edecek kadar yükseldiğini söyler. Atatürk'ün bütün eserleri cilt 25, kaynak yayınları İstanbul Nisan 2009, sayfa 247, 26 Ekim 1931. Ayrıca bakınız Atatürk'ün Söyle ve Demeçleri 2, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü yayınları Ankara 1959, sayfa 273. Görüldüğü gibi Atatürk milliyetçiliği bir yurtseverlik tanımıdır. Halkçılık, laiklik ve devrimcilikten ayrılamaz. Atatürk milliyetçiliği dışa karşı bağımsızlık ve dünya milletleriyle barış içinde uyumlu gelişme, içte ise milli hakimiyet rejimidir. Başka deyişle demokrasidir. Bu nedenlerle anayasadan çıkartılması girişimleri kasıtlıdır. Profesör Doktor Bozkurt Güvenç, Atatürk'ün manevi mirasının milliyetçilik değil, akıl ve bilim olduğunu öne sürerek aslında o manevi mirası reddetmektedir. Bozkurt Güvenç, Atatürk Milliyetçiliği, Cumhuriyet 28 Haziran 2011. Çünkü akıl ve bilim hiçbir somut içerik ifade etmiyor. Milliyetçilik ise Kemalist devrimdeki içeriğiyle emperyalizme karşı bağımsızlıktır, milli egemenliktir. Mazlum millet dayanışmasıdır ve dünya milletleriyle barış ve uyumdur. Yine Bozkurt Güvenç'in Altıok'un Atatürk'e ait olmadığı görüşü ise ciddiyetsizdir. Aynı yazı. Atatürk'ün emperyalizme karşı duruşunu reddetmek amacıyla laikliğin öne çıkartılması ise 1945'te başlayan Atlantik sürecinde Batılı aydınlarda çok sık görülen bir eğilimdir. Sonuç olarak bağımsızlıkla birlikte laiklik de emperyalizme uyumlu hale getirilerek içi boşaltılmıştır. Atatürk milliyetçiliği ve Kemalist devrimi milliyetçiliği, devletin temel niteliklerinden biri olarak Atatürk'ün 1931 ve 1935 CHP programlarındaki içeriğiyle anayasada yer almalıdır. 4.2.5 Özerklik. AKP ve BDP özerklikte anlaşmış bulunuyorlar. Ancak bunun anayasaya geçirilmesinde farklı formülleri savunuyorlar. AKP uluslararası antlaşmalar üzerinden Türk milletini oyuna getirme planını açığa vurmuş bulunuyor. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve BM'nin ünlü ikiz sözleşmelerine dayanarak Güneydoğu'ya özerklik peşindedirler. PKK, BDP ise daha açık bir hukuki formülü gündemde tutuyor. AKP ve PKK, BDP'nin ortak tertiplerle anayasaya yerleştirmeye çalıştıkları özerklik, ABD'nin Büyük Kürdistan, daha doğrusu İkinci İsrail planında bir aşamadır. ABD'nin 2003 baharında Irak'ı işgal ederek bölmesi, Türkiye'yi bölme operasyonunun başlangıcıydı. Önce Güneydoğu fiilen Türkiye'den koparıldı, şimdi bu fiili durumun hukuka geçirilmesi aşamasına geldiklerini düşünüyorlar. CHP ise her konuda olduğu gibi özerklik konusunda da AKP'nin çözümünü benimsemiştir. Bu çözüm, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın uygulama formülüyle uluslararası hukuk dedikleri emperyalist hukuka dayandırılmaktadır. CHP yönetimi parti büyük kurultayından geçirmeden yerel yönetimlere özerklik formülünü içine saklayarak özerklik çözümünü ilan etmiştir. Burada yoruma gerek kalmıyor çünkü Kılıçdaroğlu'nun kendisi özerkliği Avrupa'ya gönderme yaparak savunuyor. Kılıçdaroğlu 23 Mayıs 2011 günü Hakkari'de AB'nin yerel yönetimlere özerklik şartını kayıtsız şartsız uygulayacaklarını, Türkiye'nin 1988 yılında imzalarken koyduğu bütün çekinceleri kaldıracaklarını ilan etti. Özerklik, çağımızda tek başına bir program değildir, başka programlara eklemlenir. Örneğin İngilizler, Cihan Savaşı sonunda Kürtlere özerklik vaat ettiler. Sevr Anlaşması bunu öngörüyordu. Mustafa Kemal Paşa da İngiliz emperyalizminin özerklik vaadinin karşısına Türkiye'nin şuralarla özerk idaresi programı ile çıktı. Bunun en önemli resmi belgesi TBMM Vekiller Heyeti'nin Kürtleri Mahalli İdare kararıdır. 27 Haziran 1920 tarihlidir ve TBMM gizli celse zabıtlarında yayınlanmıştır. Tam metni ve açıklaması Kemalist Devrim 4, Kurtuluş Savaşı'nda Kürt Politikası başlıklı kitabımdan incelenebilir. Bakınız, geliştirilmiş 3. basım, sayfa 359 VD, sayfa 431 VD. Atatürk 1921 Anayasası'nın şuralar, Sovyetler yönetimini de ahalisi Kürt olan vilayetlerin kendi kendilerini muhtar, özerk olarak idare etmeleri diye açıklamıştır. Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 14, kaynak yayınları, İstanbul Ağustos 2004, sayfa 273, 16-17 Ocak 1923, Doğu Perinçek, Kemalist Devrim 4, Kurtuluş Savaşı'nda Kürt Politikası, sayfa 382. İngiliz'in Kürtlere özerkliği ile Atatürk'ün başında bulunduğu milli hükümetin Kürtlere özerkliği birbirine karşıt programlardı. İngiliz emperyalizmi bölmek için özerklik vaat ediyordu, Mustafa Kemal yönetimi ise birleştirmek için. Özerklik, tarihte emperyalist programının parçası da olmuştur, emperyalizme karşı bağımsızlık ve demokrasi programının da. İçeriden başkarsanız, ağaları ve şeyhleri de özerklik verebilirsiniz. Emekçi halkı temsil eden yönetimlere de. Nitekim, sömürge yönetimlerinde de yerel özerklik uygulamaları görülüyor. Buna karşılık Sovyetler Birliği ve Yugoslavya gibi emekçi yönetimlerinde özerklik tecrübeleri yaşandı. Halen Çin Halk Cumhuriyeti'nde ve Rusya Federasyonu'nda özerklik deneyimleri yaşanıyor. Tayyip Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun vaat ettiği özerk idare, Türkiye'nin emperyalizme karşı bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü korumak amacıyla ürettiği bir program değil, ABD ve Avrupa emperyalizminin dayatmasıdır. Abdullah Öcalan da aynı ABD, AB markalı demokratik özelliği savunmaktadır. CHP Avrupa özellik şartının çekincelerini kaldırma önerisiyle AKP'yi izleyen konumdadır. Çünkü AKP özellik programını 2002 yılından beri savunuyor ve yerel yönetimlere ilişkin yasalarla adım adım hayata geçiriyor. Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül Avrupa özellik şartının çekincelerini kaldırmak için kıvranıyorlardı. Yolun üzerindeki mayınları yine Neo CHP patlatmış bulunuyor. AKP anayasasının önünü CHP yönetimi açıyor. Özellik programı halka özgürlük ve iktidar vermiyor. ABD'nin bölgede üs kurmasına hizmet ediyor. Amaç çizilen haritada gösterilmiştir. Programın taşeronu AKP'ye verilmiştir. Tayyip Erdoğan 15 Şubat 2004 akşamı Kanal D ekranında Amerika'nın Büyük Ortadoğu projesi içinde Diyarbakır'ı merkez yapacağız diyerek tarihsel görevini ilan etmiştir. Feodalizmin köklü uygulamalarla tasfiye edildiği bir toprak reformundan sonra yerel yönetimlerin yetkilerinin genişletilmesi kuşkusuz demokratik süreçleri geliştirir. Ancak yerel özellik, toprak ağalığı ve şeyhliğin hüküm sürdüğü koşullarda derebeylik sistemini güçlendirir ve demokratik devlet ile çağdaş toplum programına karşı gerici bir hamledir. Bu açıdan emperyalizmi iki kez güçlendirir. Özellik, Kürdümüz için ikinci sınıf statüsüdür. Türkiye ölçeğinde düşünülürse, özellik Kürtlerimizi bir etnik azınlık tanımı içine sokar. Azınlıklar dünyanın her yerinde korunmaya muhtaç topluluklar olarak görülür. Azınlık konumu bir statü kaybıdır. Yalnız Türkiye'nin her yerinde yaşayan Kürtlerimiz için değil, Güneydoğu'da çoğunluk olan Kürtlerimiz için de. Kürdümüzün hukuken azınlık haline getirilmesi, eşitliğe ve özgürlüğe doğru bir adım değil, daha eşitsiz ve daha baskıcı bir topluma ve devlete yönelmektir. Bunlar yaşanınca daha iyi öğrenilir. ABD ve AB'nin Kürtlere özellik programı ile izledikleri amaç, Kürt'e Türkiye içinde statü kazandırmak değildir. İsrail'in eyaleti statüsünde bir sözde Kürdistan oluşturmaktır. Bu amaçlarını bölgenin bütün ülkeleri görüyor ve saptıyor. Türkiye, İran ve Suriye'ye karşı cephe tutan PKK, kendisini ABD ve İsrail'e zincirlemektedir. Bu zincirli statünün bir yükseliş olduğunu iddia edenler, Kürdümüze en büyük kötülüğü yapıyorlar. Özellik, ayrı devlet olmak için bir basamak sayılınca mantıklı oluyor. Hedefe bir çırpıda ulaşılamayacağını herkes biliyor. ABD ve İsrail zoruyla elde edilen bir özelliğin iç çatışma, kaos süreçlerinden geçerek ayrılmaya gideceği ortadadır. Kaldı ki bu özellik silahlı mücadeleyle dayatılmaktadır. O silah Kürtlere statü değil, derin ayrılıklar getiriyor. Birlikte yaşama koşullarını dinamitliyor, zaten istenen de budur. Kürdümüz için statü yükselişi bütün Türkiye halkı ile birlikte hükümet olmaktır. Aynı milletin eşit ve özgür yurttaşı olarak her kademede yönetime katılmak, Türk-Kürt bütün millet için biricik statü kazanımıdır. Türk ve Kürt birbirinden statü koparamaz. Ya ABD güdümlü bir mafya tarikat diktası altında birlikte sürünürler veya birlikte ayağa kalkarak halk hükümeti kurarlar. O halk hükümeti kuşkusuz köy ve mahalleden merkeze kadar halk yönetimini ifade eder. Milli ve mezhepsel eşitsizlikleri ve haksızlıkları ortadan kaldırmanın ötesinde halkı efendi statüsüne kavuşturacak çözüm budur. 4.2.6 Ana dille eğitim 4.2.6.1 Ana dil kavramı. Ana dil kavramı toplum hayatında, eğitimde, edebiyatta ve hukukta insanları en iyi bildikleri dille konuşabilmeleri, yazabilmeleri ve eğitim görebilmeleri olanaklarının ve hakkının sağlanması için üretilmiş ve geliştirilmiştir. Amaç, bir insanın anlaşma, öğrenme, özgürleşme ve çalışma hayatına katılma olanaklarının geliştirilmesidir. Kavramın ortaya çıkışında, kan bağı gibi kaygılar, etnik nedenler değil, insan ile toplum arasındaki ilişki vardır. Amaç, insanın anlaşma ihtiyacının en iyi ölçülerde karşılanması ve bu alandaki yeteneğinin geliştirilmesidir. Her insan toplumla ilişkisini en iyi bildiği dille kurabilir. Yine her insan mesleki ve kültürel yeteneklerini en iyi bildiği dille geliştirebilir. Doğrudur. Bir insanın anasının dili çoğu zaman en iyi bildiği, en rahat kullandığı, yeteneklerini en kolay geliştirebildiği dildir. Ama her zaman öyle değil. Bir insanın ana dili kimi zaman anasının dili değil, içinde yaşadığı, eğitimini gördüğü toplumun dilidir. Bu olgudan hareketle dil bilimci Tahsin Banguoğlu ana dili şöyle tanımlamıştır. İçinde yaşadığımız toplumun dili. Çocuk, içinde yaşadığı toplumun dilini, ana dilini, language maternal, uzun bir çıraklık devresi süresince öğrenir. Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri, Türk Dil Kurumu yayınları, 8. basım, 2007, Ankara, sayfa 9. Kitabın ilk basımı 1959 yılında yapılmıştır. Bu nedenlerle dil, diyebiliriz ki ana memesinden emilmez. Kişi, dilini içinde yaşadığı toplumun memelerinden emer. Dil, okulda, çarşıda, pazarda, kahvede, fabrikada, postanede, sinemada, maçta, tiyatroda, üniversitede, konferansta, dinlerken, izlerken, okurken, yazarken, toplum hayatında öğrenilir ve geliştirilir. Hepimiz güzel Türkçeyi, türkülerden, masallardan, tekerlemelerden, bilmecelerden, Yunus Emre'lerden, Karacaoğlanlardan, Dadaloğullardan, Nazım Hikmetlerden, Orhan Kemal'lerden, Yaşar Kemal'lerden öğrendik. Kürtlerimiz için de geçerlidir bunlar. 2000'e doğru dergisi genel yayın yönetimi olarak yaptığım görüşmede Abdullah Öcalan'a Kürtçeyi mi yoksa Türkçeyi mi daha iyi biliyorsunuz diye sorduğum zaman ilk tepki olarak şu cevabı vermişti. Ne Kürtçesi, ben rüyamı bile Türkçe görüyorum. Bakınız, size yeni bir ana dil tanımı. Ana dil, rüyamızda konuştuğumuz dildir. PKK liderinin o zaman söyledikleri bugünkü tartışmaları anlamak açısından uyarıcıdır. Öcalan o zaman anlaşma ve eğitim dili konusunda görüşme yapan gazetecilere bağımsızlıktan sonra bile Türkçe icra edeceklerini söylüyordu. Resmi dili böyle ifade etmiş ve bir zamanda biçmişti. 50 yıl diyordu. Öcalan'ın görüşmemizde söylediği ve yayınladığımız şu sözleri Kürt yurttaşlarımızın ezici çoğunluğu için geçerlidir. Türkçe meramımı daha iyi dile getireceğime inancım tamdır. Haliyle Türkçemiz kuvvetlidir. Ben tamamen Türkçe düşünme ve eylem gücümü geliştiriyorum. Türkçe ise ikinci planda kalan eylem ve düşünce gücüdür. Hatta şunu söyleyebilirim. Birinci zarf Türkçe, ikinci zarf Kürtçedir. Hemen belirteyim ki önce Kürtçenin kurtuluşu için çaba harcayanlar var. Bu benim düşüncemde yoktur. Bağımsızlık sağlandıktan sonra bile uzun süre bağımsızlığı Türkçe ile icra edeceğiz. Elbette bu temelde Kürt dili gelişecektir ve Kürt kültürü kendi diliyle ifade olunacaktır. Görüyorsunuz beni, bütünüyle Türkçe sistemiyle düşünüyorum. Bu Kürt'ten daha çok Türk halkını ilgilendirir. Türk ulusunun değerleriyle belki Ecevit'ten daha fazla bütünleşebilirim. Türk halkçı ulusal değerleriyle bütünleşmede hiç zorluk çekmem. Kişisel planda Türk kültürü içinde yaşamak benim için kolaylık sağlar. Ben yaşamımı daha çok Kürtçe ile değil, Türkçe ile götürüyorum. Kürtçe ile belki de çok zor olacak. Doğu Perinçek, Abdullah Öcalan ile görüşmeler, kaynak yayınları, genişletilmiş 6. basım, Eylül 2009, İstanbul, sayfa 49 V'de, 120-152. 4.2.6.2 Kürdümüzün anlaşma dili. Türkiye'de yaşayan Kürtlerimizin ezici çoğunluğunun Edirne'den Ardahan'a kadar toplumla anlaşma dilleri Türkçedir. Dahası yerelliğin dışına çıktıkları zaman diğer Kürt kökenli yurttaşlarımızla anlaşma dilleri de öncelikle Türkçedir. Büyük çoğunluğunun rüyalarında konuştukları dil de Türkçedir. Eğitim Sen gibi Kürt ayrılıkçılığının etkin olduğu bir sendikanın yaptığı anket, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki ana dil gerçeğini çarpıcı biçimde ortaya koymuştur. İkamet ettiği yere göre ana diliniz nedir sorusuna alınan cevapların gösterdiği sonuçlar aşağıdadır. Marmara, Türkçe 85.1, ebeveyn farklı kendi Türkçe 4.4, Kürtçe 4.4, Zazaca 3.3, Arapça 0.6, Balkan Kafkas 2.2, toplam kişi 181. Ege, Türkçe 81.3, ebeveyn farklı kendi Türkçe 1, Kürtçe 13.5, Zazaca yok, Arapça 4.2, Balkan Kafkas yok, toplam kişi 96. İç Anadolu, Türkçe 95.5, ebeveyn farklı kendi Türkçe 1.8, Kürtçe 1.8, Zazaca yok, Arapça 0.9, Balkan Kafkas yok, toplam kişi 110. Akdeniz, Türkçe 81.6, ebeveyn farklı kendi Türkçe 2.9, Kürtçe 3.9, Zazaca 4.9, Arapça 4.9, Balkan Kafkas 1.9, toplam kişi 103. Karadeniz, Türkçe 95.3. Ebeveyn farklı kendi Türkçe 0.9. Kürtçe yok. Zazaca 1.9, Arapça yok. Balkan Kafkas 1.9, toplam kişi 106. Doğu Anadolu, Türkçe 56.3, ebeveyn farklı kendi Türkçe 7.5, Kürtçe 28.8, Zazaca 7.5, Arapça yok, Balkan Kafkas yok, toplam kişi 80. Güneydoğu Anadolu, Türkçe 52.4, ebeveyn farklı kendi Türkçe 5.7, Kürtçe 31.4, Zazaca 5.7, Arapça 4.8, Balkan Kafkas yok, toplam kişi 105. Toplam Türkçe 79.6, ebeveyn farklı kendi Türkçe 3.5, Kürtçe 10.6, Zazaca 3.2, Arapça 2, Balkan Kafkas 1, toplam kişi 781. Görüldüğü gibi Güneydoğu Anadolu'da ankete katılanların %58.1'inin ana dili Türkçedir. Bunlardan %5.7'sinin ana babalarının ana dili daha farklı olduğu Kürtçe, Arapça, Zazaca halde kendilerinin ana dili Türkçedir. Doğu Anadolu'da ana dilinin Türkçe olduğunu belirten yurttaşlarımızın oranı ise %63.8'e yükselmektedir. Güneydoğu'da ana dili Kürtçe olanların oranı ise %31.4'tür. Ana dili Türkçe olanların neredeyse yarısı kadar. Güneydoğu'da ana dili Zazaca olan %5.7 kadar yurttaşı ayrı tutuyoruz. Çünkü Kürtçe ve Zazaca iki farklı dildir. Aktaran Mehmet Bedri Gültekin, PKK'nın ana dili Türkçe. Aydınlık 19 Mart 2012. Eğitimsen 2010 yılında eğitimde ana dilin kullanımı ve çift dilli eğitim konulu kapsamlı bir anket çalışması yaptı. Eğitimsen'in ana dilinde eğitim derken Kürt yurttaşlarımızın Kürtçe eğitim görmesi gerektiği gibi yaklaşımı olduğunu da göz önüne alacak olursak, araştırmanın ortaya koyduğu veriler daha da anlam kazanmaktadır. Bu bilgiler yakında kaynak yayınlarından çıkacak olan Kürtçe eğitim üzerine başlıklı kitapta daha geniş işlenmiştir. Ana dil konusu pratik bir meseledir. Bütün Kürtler arasında ortak anlaşma dili olan bir Kürtçe yoktur. Kırmancı ve Zazaca konuşan üç Kürdümüz bir araya geldi mi, aralarında doğal olarak Türkçe anlaşırlar. Varto'nun Hürriyet Mahallesi muhtarı Niyazi Bingöl diyor ki, biz Varto'nun diğer mahallelerinden hemşehrilerimizle Türkçe anlaşabiliyoruz. Çünkü konuştuğumuz Kürtçeler birbirini tutmuyor. Tunceli Mazgirt'in veya Hozat'ın birbirine 10 kilometre uzaklıktaki iki köyünden insanları bir araya getirin, bir köy Zazaca konuşur, diğeri Kırmancı. Dilleri birbirlerini anlayamayacak kadar farklıdır ve ancak Türkçe anlaşabilirler. Silivri L tipi 4 no'lu cezaevinin F blokunun berberi Muzaffer Bey, Elazığ Baskil'dendi. Ona sordum, Diyarbakır'ın Kürtçesini anlayabilir misin? Hayır. Peki size yakın Tunceli'nin Kürtçesini anlayabilir misin? Çoğu Zazaca konuşur, anlamam. Van'ın, Urfa'nın, onlarla da anlaşamıyor Muzaffer Bey. Biz Kürtlerin yakın çevre dışındaki anlaşma dilimiz Türkçedir, diyor. 1990 yılında Diyarbakır cezaevinde kaldım. O zaman cezaevi mevcudu, hatırladığıma göre 600'e yakındı. Çoğu siyasal tutuklulardı. Cezaevinde yer yer Kürtçe konuşulurdu ama ortak dil Türkçeydi. Çünkü ilçe cezaevi değil, çeşitli illerin Kürtleri var, Türkler de var. Siyasal dil ise kesinlikle Türkçeydi. PKK'nın ana dili nedir sorusuna vereceğimiz cevap, bizi araştırdığımız gerçeği tartışmasız olarak ulaştıracaktır. Bu konuda Mehmet Bedri Gültekin arkadaşımızın yaptığı araştırma çok öğreticidir. Mehmet Bedri Gültekin, Kürtçe Eğitim Üzerine Kaynak Yayınları İstanbul 2012. PKK kamplarında anlaşma dili Türkçedir. PKK kongrelerinde Türkçe konuşulur. Kongre raporları Türkçedir, Kürtçe yazamazlar. PKK'nın yayınları Türkçedir. PKK'nın iç yazışmaları Türkçedir. PKK kendi içindeki eğitimini Türkçe yapar, ders notları Türkçedir. PKK'nın kendi içinde yaptığı yargılamalar bütünüyle Türkçedir. Suçlamalar Türkçedir. PKK mahkemelerinin kararları Türkçedir. PKK militanlarının kod adlarının bir kısmı Türkçedir. Aysel, Çiçek, Cesur gibi. PKK militanı hatıra defterini Türkçe yazar. PKK militanı mektubunu Türkçe yazar. PKK'nın askeri güçlerinde eğitim Türkçe yapılır. Komutlar Türkçedir. PKK'nın telsiz konuşmaları genellikle Türkçedir. Ender olarak birbirinin dilini anlayabilenler arasında Kürtçe konuşulur. PKK'nın askeri örgütlenmesindeki tek mil tutanakları Türkçedir, savaş planları ve raporları Türkçedir. Bu olguların hepsi belgelidir ve herkesçe bilinir. Deniyor ki, TC Kürtçe yargılama ve Kürtçe eğitim yapmıyor. Peki BK'da eğitimi ve yargılamayı Türkçe yaptıran da TC mi? BK'yı da gördüm, 3 gün kaldım. Abdullah Öcalan da sık sık belirtir, PKK'nın BK kampında eğitim ve yargılama dili Kürtçe değil, Türkçedir. BK kampının mevcudu 600 kişiydi. Bu kadar az sayıda insan arasındaki ortak dil bile Kürtçe olamıyorsa, milyonlarca Kürt'ün yargılama ve eğitim dili nasıl Kürtçe olacaktır? PKK kongrelerine katılanların sayısı, yayın organlarına göre 100 delegenin altındadır. PKK'nın merkez komitesi ise 10 kişinin altındadır. Oralarda da konuşmaların Türkçe yapıldığı gizlenmiyor. Meclisteki BDP grubu 20 milletvekilinden oluşuyor. Kürtçe eğitim dili olsun diyorlar. BDP, TBMM grup toplantısını Kürtçe yapsın, Kürtçeyi geliştirmeye ve yaymaya oradan başlayalım, mümkün değildir. Kürtçeyi bilmeyenleri bir kenara bırakalım, BDP'nin Kürtçe bilen milletvekilleri de Kürt diliyle en çok 10 dakika siyasal konuşma yapabilirler. Diyelim TC öğretmemiş. Öğretse yine mesele çözülmüyor. Çünkü Kürtlerin içinde de farklı diller konuşuluyor. Kaldı ki Kürtçe ve Zazaca siyasal anlaşma dili olarak yetersizdir. 17. ayrımın sonu, sayfa 242.